Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir müddet programımızı yapamamıştık ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla yeniden birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, gerçekten de hoş geldiniz çünkü uzun bir müddet Anadolu'daydınız, oralarda izlenimlerde bulundunuz, hem tatil hem bir taraftan da mesleki olarak bir akademisyen olarak oraların fotoğrafını da çektiniz muhakkak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri bakacağız. Yine önemli sıcak gelişmeler var. Ancak neler gördünüz, neler izlemlediniz? Evet. Anadolu'dan bizlere, dinleyicilerimize evet. aktaracağınız neler var hocam? Bunları dinlemek isteriz.
Öncelikle sevgili dinleyicilerimize saygılar, selamlar sunarak başlayalım. Kurban Bayramı öncesinde yıllık iznim sebebiyle evet. Karadeniz'de ülkemizin o yeşiliyle meşhur köşesine bir seyahat yaptık. Arkasından işte Amasya, Sivas, Kayseri üzerinden memleketimiz Adana'ya geçtik.
Ve yani kuzeyden güneye.
Akdeniz, evet. İç Anadolu ve Karadeniz'den oluşan bir seyahat oldu. Evet. Kurbanımızı baba ocağında kestik ve döndük İstanbul'a elhamdülillah. Bu süre içerisinde çok değişik insanlarla, mekanlarla karşılaştık ve hani seyahat edin, sıhhat bulun emri gereğince insanlara hep şunu tavsiye ediyorum. Yani aracınızda seyahat ederken bir pınarın başında durup oradan su içmek, o bölgenin yöresel yemeğinden yemek, sıhhat bulmaktan kasıt budur. Maalesef bazı kişiler aracının bagajındaki pet şişeden çıkardığı suyla şey evet. yapıyor. Yani seyahatin bir sebebi de budur coğrafyacı olarak. Oranın o yerel pazarın ürününden nasip yemek denmek, evet. ve sıhhat bulmanın şeyleri ve değişik insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Fakat bu seyahatim sırasında Anadolu'da tahminimin üzerinde şöyle bir olguyla karşılaştım. İnsanlar bir 10 yıl, 20 yıl öncesine göre çok daha iyi şartlarda yaşıyorlar. Daha iyi arabalara biniyorlar. Köylerde 10 yıl önce, 20 yıl önce külüstür traktörler varken şimdi son model traktörü, jipi olan insanlar var. Ama çok az şükreden var. Herkes halinden şikayet ediyor. Herkesin bir şekilde bir krediyle bir bağ oluşmuş. Ve bu yönüyle baktığımızda dış görüntü olarak, fiziki mekan olarak, insanların imkanları olarak, yollar olarak her şey güzel gözüküyor ama iç alemimize dönük konularda ise maalesef tevekkül etmek, şükretmek yerine hep bir şikayet. Evet. ve bazı noktalarda ise işte isyana varan insanların böyle bir doyumsuzluğu, çünkü maalesef bu lüks tüketim evet. ve lüks hayat esnafında da, çiftçisinde de, köylüsünde de, şehirlisinde de, muhafazakarı, liberali çok fazla fark etmiyor. Evet. Böyle de bir durum söz konusu hı-hı. maalesef.
Bir şükürsüzlükten ve şikayetten bahsettiniz. Birazdan konuşacağız. Gündemin önemli sıralarında işte yanı başımızda Suriye'de yaşananlar, Suriyelilerin yaşadıkları, Keşmir'de yaşananlar, Yemen'de yaşananlar. Evet. Oradaki insanların durumu, açlık, sefalet, hastalık, her gün ölüm. Acaba insanlar gündemden de uzak mı? Ondan kaynaklı mı acaba bu şikayetler, şükürsüzlük? Ne dersiniz
hocam? Yani şöyle diyelim, mesela bu seyahatim sırasında Batum'a da geçtik. Yani Gürcistan'ı, evet. Ermenistan'ı, İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Bulgaristan ve Yunanistan'ı şöyle bir komple düşündüğümüzde, yani Türkiye'nin bütün doğu, batı, güney komşularının hepsine baktığımızda ekonomik olarak, siyasi istikrar olarak, sosyal imkanlar olarak, ki Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Bulgaristan'a göre Türkiye'deki imkanlar çok daha iyi. Gürcistan, hatta Ermenistan'da yaprak kıpırdamıyor. İran ekonomik krizle boğuşuyor. Irak ve Suriye'de iç savaş var. Türkiye bütün bu coğrafya içerisinde adeta bir huzur adası gibi konumunda iken insanlar ya bunun farkında değiller ya da bir takım medya kuruluşları vasıtasıyla. Mesela ben birkaç kez denk geldim o Fox TV'ye. Sanki Türkiye'de her şey çivisinden çıkmış da yani freni boşalmış bir kamyonun gittiği gibi bir ülke havası veriliyor. Ki bu televizyonun sahibinin Robert Murdoch olduğunu, Avustralya Yahudisi olduğunu, 170 civarında medya kuruluşu olduğunu ve bütün servetinin İsrail'e feda olsun, varlığım İsrail'in varlığına feda olsun diyen bir adamın yayın organının bugün Türkiye'yi nasıl yönlendirdiğini de görüyoruz ve medyanın gücünde burada ne kadar etkili olduğunu siz Anadolu'yu gezdiğinizde daha iyi görüyorsunuz.
Evet hocam, peki, çok teşekkür ediyoruz bu izlenimlerinizi bizimle paylaştığınız için. Şimdi bir başka gündeme göz atalım, bakalım, onları sizden dinlemek istiyoruz. Hocam öncelikle Suriye meselesiyle başlayalım, çünkü Suriye noktasında Türkiye'nin yaşadığı hem Rusya ile hem de ABD ile yaşadığı sıkıntılar ve anlaşma noktaları var. Onlar ön planda. Sıcak bir gelişme olarak hemen paylaşalım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmelerle ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti. Son günlerde Esed rejimi de Türkiye'nin gözlem noktalarının bulunduğu yerlere saldırılar düzenliyor. Ve Han Şeyhun'u yeniden ele geçirdi Esed rejimi. İdlib'de yine bir göç yaşanıyor sınıra doğru. Hakikaten Suriye dediğimiz zaman maalesef hiç hoş şeyler gelmiyor her zaman olduğu gibi. Öncelikle bu son olaylardan başlayalım. Türkiye'nin gözlem noktalarının bulunduğu taciz atışları, taciz saldırıları ne anlama geliyor? Bunu konuşalım hocam. Bir de bizim askerlerimizin o noktada mahsur kaldığı yönünde haberler var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunu yalanladı. Biz istediğimiz için oradayız dedi. Evet. Bütün bu yaşananları dinleyicilerimiz için bir özetler misiniz, anlatır
Şöyle,
mısınız?
Şöyle isterseniz iki bölümde konuyu açıklamaya çalışalım. Birinci bölümde Fırat'ın batısı, evet. İdlib, Türkiye'nin rejim, İran ve Rusya ile olan ilişkileri. İkinci kısım olarak da Fırat'ın doğusunda Amerika, YPG arasında o güvenlik koridoru ile ilgili olan konuya açıklık getirmeye çalışalım. Şimdi İdlib bölgesi Suriye'de iç savaş çıktığından bu yana muhaliflerin elinde kalan ve rejimin hiç orayı ele geçiremediği bir bölge olarak bir kenarda rezerv olarak tutalım. Ancak Türkiye, Rusya ile İran'ı da yanına alarak yapmış olduğu Soçi ve Astana mutabakatlarında Hatay'ın hemen doğusunda Halep, doğuda Halep, batıda Hatay sınırı, güneyde de Hama, Humus kırsalının olduğu bölgelere kadar olan genişçe bir alan, ki bizim Hatay vilayetimiz kadar bir alana, evet, 12 tane sınır gözlem noktası, güvenlik noktası oluşturuldu ve buralara önce küçük karakollar şeklinde, daha sonra da duruma göre tahkim edilerek adeta orada Türkiye bir üst, küçük üsler kurarak gözlem noktaları oluşturdu. Ancak şunu da bilmemiz lazım, İdlib şehir merkezinden bu gözlem noktalarına kadar olan bölgelerde Nusra'nın, El-Kaide'nin türevleri olan Heyet-ü Tahrir Şam'ın birliklerinin orada hakim olduğunu, yani Türkiye'nin gözlem noktaları aslında bu Heyet-ü Tahrir Şam ile rejim birlikleri arasında bir tampon bölge oluşturuyor Türkiye. Ancak burada Rusya'nın önemli bir rolü var. Yani Rusya istemese o hava bombardımanları da olmaz, o harekatların hiçbiri de olmaz. Ve 12 tane gözlem noktaları içerisinde 8, 9 ve 10 nolu gözlem noktaları çevresinde bütün olaylar cereyan ediyor. Bunun sebebi de şu, Türkiye'ye de şu mesaj veriliyor. Türkiye'nin sabrı ve direnci sınanıyor. Deniyor ki bunları İdlib'e doğru çekin. Çünkü Rusya'nın Akdeniz kıyısında Tartus'ta ve Hümeymin'de üsleri vardır. Tartus'ta deniz üssü, orada hava üssü. Rusya Suriye'den alacağını aldı. O bölgeye yerleşti. Bu harekatın amacı ise kendi kurmuş olduğu üslere 15-20 kilometre mesafede olan yerler buralar.
Hmm.
Ya tekrar ediyorum, Rusya'nın Akdeniz'de kurmuş olduğu deniz ve hava üslerine çok yakın bir top atışı mesafede bir yakın bölgeler olduğu için İran'ı karadan yanına alarak, rejimi orada bir paravan olarak göstererek o bölgeyi biraz daha genişle, yani rejim lehine genişleterek kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Türkiye ise Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı ifadesiyle biz dedi özellikle 9 nolu o gözlem ve güvenlik noktasından asla vazgeçmeyeceğiz. Orayı taşımayacağız bir yere dedi. Demek ki İdlib konusunda çok haber duyarız. Ancak Türkiye'nin milli menfaatleri açısından şahsen benim görüşüm şudur. İki şeye dikkat ederse Türkiye kazanandır burada.
Nedir?
Birincisi hocam, 12 gözlem noktası orada var olduğu sürece. İkincisi artık yeni mültecileri sınırımızdan bu tarafa almadığımız sürece biz orada sürekli olarak geçen süreç bizim lehimizedir. Türkiye ikisini de aynı şekilde söyledi. Birincisi dedi ki gözlem noktalarından taviz vermiyoruz ve orada kalıcıyız dedi.
Peki buradaki o taciz atışlarından asıl maksat gözlem noktalarının oradan çıkartılması
yani,
mı hocam?
Mesela 12 tanesi olmasa diyor en azından 9. veya 8. 7. o çok güneye Hama Humus kırsalına doğru kaymış olan o bölgelerin artık İdlib kısmında kalan bölgede bazı kasabalar da rejimlerine geçtiği için artık bunun anlamı kalmadı. Bunu işte diyelim ki 20 kilometre kuzeye çekin gibisinde o mesaj veriliyor Türkiye'ye. Bu alan üstünlüğü kurma hesabı. Birincisi bu. İkincisi de Türkiye Avrupa Birliği başta olmak üzere bütün dünyaya şu mesajı veriyor. Bizde 3,5 milyon Suriyeli var. Yani Türkiye istihap haddinin üzerinde mülteciyi kendi evinde misafir ediyor. Bunun üzerine daha yeni bir mülteci alma ihtimalimiz yok. Şimdi ne oluyor? Adım adım mesela şu anda Eriha'ya dayandılar. Eriha'yı biz geçen yıl görmüştük. İdlib'in 20-30 kilometre güneyinde bir ilçe. Zaten taş üstünde taş kalmamış. İnsanlar böyle bombayla bir bina düşünün. Koskoca 10 katlı bir bina. Bomba vurulmuş. Yarısı çökmüş. Yarısı ayakta kalıyor. Geri o yarı da ayakta kalan binada insanlar işte naylon mu şamba çakmışlar camlarına falan. Orada yaşamaya çalışıyorlar. Siz o sivilleri de biraz daha kuzeye, biraz daha Türkiye sınırına doğru ötelemeye çalışıyorlar. Zaten oradaki mülteci kamplarında 1 milyon civarında insan kamplarda yaşıyor. Bir de İdlib'in mevcut nüfusunun birkaç katı nüfus orada. Çünkü Şam'dan, Hama'dan, diyelim ki Humus'tan, diğer Suriye'nin diğer bölgelerinden canını kurtarmak üzere gelen insanlar oraya sığınmış durumdalar.
Evet.
Böyle bir durumda Türkiye eğer o bölgeyi yakinen bilenler, görenler varsa Türkiye şu anda Akdeniz'den başlayıp ta Irak sınırına kadar Suriye sınırına beton bariyerler koydu. Güvenlik amacıyla orada sıkı kontroller vardır. Yani o savaşın ilk başlangıcında olduğu gibi insanlar böyle elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelme ihtimalleri hemen hemen yok. Bu nedenle de çok sıkı bir kontrol var Türkiye-Suriye sınırında şu anda. Türkiye diyor ki tamam içeride aldıklarıma belli kimlikler verdim. Onlara iskan sağladım. Hatta İstanbul'daki mültecilerin de oturma izni olmayanlarını göndereceğini söylüyor. Yani bu ona karşı çıkanlar vesaire oldu ama ben şöyle bir örnek vereyim.
Buyurun.
2011 yılında ben Amerika'da 3 ay kalmıştım. Orada bir araç kiraladık. 18 eyaleti dolaşmıştık. O sıralarda Ahıskalılarla karşılaştık. Mesela Kuzey Kafkasya'dan Amerika 10-15 bin civarında Ahıskalı'yı almış. 33 eyalete iskan etmiş. Bakın 15 bin kişi. Eyaletlerin de en geri kalmış. Böyle göç vererek nüfusu azalmış. Yani diyelim ki Yozgat'ın bir ilçesine, Kars'ın bir ilçesine, evet, örnek veriyorum, Sivas'ın göç verip nüfusu azalan ilçelerine bunları yerleştiriyorsunuz, tarımı, hayvancılığı, ekonomi canlandırsın diye. Şimdi burada İstanbul'da insanlar sabahları zaten metroda, otobüste oturacak yer bulamıyor. Bir Suriyeli'yi oturur gördüğü zaman otomatikman bir yabancı düşmanlığı başlıyor. Evet. Bu nedenle de oturma izni olmayanların Türkiye dışına değil, Türkiye'nin diyelim ki o kişiye demişse ki sen diyelim ki Niğde'de ikamet edeceksin veya Maraş'ta, orada olması gerekiyor, İstanbul'a gelmemesi gerekiyor. Hı hı. Bunu da hem ülkenin ekonomisi ve sosyal barış açısından hem de olayın tabiatının böyle olduğu açısından bilmemiz lazım. Yani tekrar ediyorum, İdlib'den şu anda İdlib Hatay ilimiz büyüklüğünde bir alan, güneyden yavaş yavaş Suriye rejimi, İran ve Amerika, İran ve Rusya destekli birlikler, yani havadan bombardıman, karadan da yapmış oldukları harekatla adım adım kuzeye doğru ilerleyerek onları Türkiye sınırına doğru biraz daha itiyorlar. Yalnız Türkiye'ye gelen herhangi bir mülteci yok.
Yani son sınırın öbür tarafında.
Sınırın öbür tarafında, yani genişçe bir alan burası. Fakat bu alan her geçen gün daraltılarak Türkiye sınırına daha yakın bir bölgelere doğru sıkıştırılmaya çalışılıyor. Türkiye de buna müsaade etmeyeceğini ve bunun sadece Türkiye'nin değil Avrupa Birliği'nin ve bütün dünyanın bir sorunu olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Ve enteresandır, bu sabahki haber bültenlerine baktığımızda şunu gördük. Orada güya rejimin eline geçtiği söylenen İdlib'in güneyindeki o kasabada zaten canlı hiçbir insan izine rastlanmıyor. Evet. Harabe olmuş binalar ve Rusça konuşan bir asker.
Evet.
Yani orada rejim denilen şey sadece oradaki İranlı ve Rus milislerin kendilerine meşruiyet kazandırmak için rejim diyorlar. Nasıl ki PKK'lıların Suriye'nin doğusun, Fırat'ın doğusunda işte SDG, YPG vesaire çeşitli isimler adı altında kendilerini kamufle etmeye çalışmaları gibi, bu Fırat'ın batısındaki İran ve Rusya'ya ait oradaki askeri birliklerin ve milislerin meşruiyet şemsiyesi de mevcut Esad rejimi olmaktadır. Evet. Şunu da unutmamak gerekir. Rusya'nın geçtiğimiz aylarda dünya basında yansıyan bir demeci vardı. Çok manidar bu. Rusya diyor ki son birkaç yıldır diyor yeni ürettiğimiz silahları, yeni işte havada karada denemeye çalıştığımız füzelerin hepsini diyor tatbikat amaçlı eskiden diyor Rusya için de yapardık. Şimdi bunu Suriye'de yapıyoruz diyor.
Evet, yani çok
acı bir durum. Yani evet. Suriye adeta silah üreten işte Amerika, Rusya gibi dünyadaki bu tür batılı silah tröstlerinin adeta tatbikat
deneme tahtası
ve o bombanın her düştüğü yerde sadece insan değil bütün canlı
yok oluyor
ve bu kadim bir İslam toprakları. Hı-hı. Yani 100 yıl önce bu zamanlar buralar Osmanlı toprağıydı. Yani biz şimdi Suriye'yi çok uzağımızda gibi görüyoruz ama Suriye bizim bir parçamızdı.
Evet.
Bu yönüyle baktığımızda İdlib olayı da rejimin, Rusya'nın, İran'ın yapmak istediği şey, bir gün masa kurulduğunda elini güçlendirmek için bunu yapıyorlar. Çünkü diplomasi de elinizin güçlü olabilmesi için sahada var olmanız gerekiyor. Eğer sahada yoksanız masada sadece konuşursunuz. Bugün Avrupa Birliği her konuda demeç veriyor ama kimse çok da fazla kale almıyor. Ama Amerika belki sevilmiyor, haydut devlet olarak görülüyor. Fakat masada sözünü dinletiyor. Niye? Çünkü sahada askeri var. Bu evet. nedenle Türkiye son 3-5 yıldır yeni bir konsept benimsedi. Artık tehdidi dışarıda değil,
içeride değil. Evet, dışarıda
karşılıyor. Yani eskiden olsa biz işte DAEŞ'liler Suriye sınırındaki falan kasabayı ele geçirdi. İşte onların bayraklarını, flamalarını Türkiye'den televizyon kanalları
çekip
yayınlıyordu falan. Artık Türkiye diyor ki o kadarına
artık gelemeyiz.
Gelemeyiz ve tehdidi bulunduğu Hı-hı. yerdeki Amerika bunu dünyaya yıllardır söylüyor. Yani bunu Amerikalılar yapıyorsa, Ruslar yapıyorsa, diğer batılı güçler yapıyorsa niçin Türkiye kendi burnunun dibindeki tehdide karşı kayıtsız kalabilsin? Bu nedenle İdlib konusu daha uzunca bir süre konuşulacak. Sevgili dinleyicilerimiz için şunu söylüyorum.
Buyurun.
Türkiye için iki tane kırmızı çizgi vardır. Birincisi o 12 tane gözlem noktalarımızın yerinde kalıyor olması. Az önce söylediniz, askerlerimiz oraya takviye birlikler, zırhlı araçlar giderken hava bombardımanı başladı.
Evet.
Rus uçaklarının. Bizim o takviye birliklerimiz de düz ovada hedef olmamak için orada engebeli bir köye sığındılar. Hı-hı. Orada kendilerine güvenlik emniyet şeridi aldılar geçici bir süreyle. Daha sonra birliklerine bugün veya yarın intikal edeceklerdir. Hı-hı. Yani yoksa geri yoldan da geri dönmediler. Herhangi bir can kaybı da yok. Yer yer taciz ateşi açarak Türkiye'nin sabrını ve direncini sınıyorlar. Hı hı. Ve Türkiye de diyor ki eğer askerimize ve birliklerimize herhangi bir saldırı olursa bunun karşılığını çok sert bir şekilde hı hı. vereceğimizi söylüyoruz. Biz bir taraftan Rusya ile ilişkimizi bozmak istemiyoruz. Diğer evet. taraftan da mevcut konumumuzdan geri adım atmak hı hı. istemiyoruz. İşte bunun adına diplomasi diyorsunuz.
Evet.
Yani kazanımlarınızdan geri adım atmadan mevcut dünya hegemonlarıyla da ilişkilerinizi bozmadan bu mayınlı arazide yürümek gibi bir şeydir. Türkiye her şeye rağmen bunu benim şahsi görüşüm başarıyla sürdürüyor. İçerideki bütün olumsuzluklara rağmen yani evet. Türkiye'de bakın şöyle söyleyeyim programa gelmeden önce bugün işte oğlumun üniversite kaydını yaptırdım. Hı-hı. Hacı Bayram özür diliyorum.
Eyüp Sultan'da
cuma evet. namazını kılıp gelirken Mecidiyeköy'de koskocaman Trump Tower var.
Evet.
Yani daha önceden de vardı bu. Şimdi diyorum o Trump Tower yerine Erdoğan Tower olsaydı inanın Türkiye'deki bir kısım insanlar her geçişte küfrederlerdi.
Evet.
Yani Türkiye'de öyle yeminli Erdoğan düşmanı insanlar var ki yani Trump bile onlara daha sevimli gelebiliyor.
Evet.
Bu da çok acı bir durum.
Evet. Hocam ilk bölümü noktalayacağız. Son olarak şunu sorayım, buna cevap alıp o şekilde ikinci bölüme geçelim. Peki bu Rusya'nın son dönemdeki tavrı ABD ile varılan mutabakata dair bir rahatsızlık olarak da algılanabilir mi? Bununla bir ilgisi var
aslında
mı?
Aslında şöyle söyleyelim. Biz ABD ile ipleri koparsak yani düşmanca bir yani her ilişkilerimizi tamamen koparıp nasıl olsa Rusya'yla dostuz desek Rusya bize bugünkü gösterdiği yakınlığı göstermez.
Evet.
Tam tersine Rusya'yla ilişkilerimizi bitirsek Amerika bugünkü kadar bize sempatik davranmaz. İşte Türkiye hem Amerika'yla hem Rusya'yla ilişkileri
kazan ilişkisi
koparmadan
evet,
ama belli konularda da zaman zaman sesini yükselterek, zaman zaman geri adım atarak ilişkileri sürdürmeye götürüyor. Bu da kolay bir durum değil. Aslında Fırat'ın doğusunda görüşecektik süremiz.
Evet, ikinci bölümde konuşalım. Peki. Hocam. Şimdi ara verelim. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında ilk bölümün sonuna geldik. Su gibi aktı hocamla uzun bir müddet programı yapamayınca. Hakikaten saniyeler, zaman çok çabuk geçti. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Bu kez Fırat'ın doğusunda neler olup bitiyor ve diğer önemli gelişmelere bakacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la stüdyomuzda Suriye'deki yaşanan son gelişmeleri konuşuyoruz. Hocam, ilk bölümde Fırat'ın batısında neler olup bitiyor, bunları konuştuk. Şimdi Fırat'ın doğusunda neler olup bitiyor ve ABD ile varılan bir mutabakat söz konusuydu. Ortak Harekat Merkezi kurulması kararı alınmıştı. ABD'li heyet Türkiye'ye geldi. İncelemelerde bulundu. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptı. Orada da ilk etabın tamamlandığı, ikinci aşamaya geçildiği ifade edildi. Mutabakata göre Fırat'ın doğusunda bir güvenlik koridoru oluşturulacak. PYD'liler oradan çıkarılacak. Silahları toplanacak ve ABD ile ortak devriye görevi başlayacak gibi ayrıntılar var. Bu gelişmeleri şimdi sizden dinlemek istiyoruz. Fırat'ın doğusunda siz bir güvenlik koridoru, bir barış koridoru açılacağından umutlu musunuz? ABD ile varılan mutabakata soru işaretleriyle bakılıyor. Çünkü Membiç meselesi vesaire, evet, birçok konu, olumsuz örnek var. Neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz?
Şimdi eskilerin bir sözü var: zor oyunu bozar diye. Aslında Amerika oyunu kurmuştu, tezgah işliyor idi Obama zamanında. Bir koridor açarak Akdeniz'e uzanmak istiyorlardı. İşte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatıyla bu olay sekteye uğradı. Evet. Hala Fırat'ın batısındaki o birliklerle ilgili şeyler sürüyor. Evet. Ama esas olarak Türkiye, Trump'ın da söylediği gibi 20 mil, yaklaşık 32 kilometre derinliğinde bir hat boyunca güvenli bölge oluşturmak istiyor. Fakat güvenli bölgeden bizim anladığımız ile Amerika'nın anladığı şeyin farklı olduğundan kesinlikle eminim.
Ne yani gibi farklı?
Kesin olan şey şu: Türkiye güvenli bölge deyince sınırdan diyelim ki 32 kilometre, 35 kilometre derinliğinde bir bölgeden PKK'lı teröristleri temizleyip oraya diyelim ki Tel Abyad bölgesi diyelim, Akçakale'nin hemen güneyinde, oradaki bütün nüfus Arap nüfustur. Evet. Ama bizim Akçakale, Urfa'da yaşıyorlar şu anda. Onlar evlerine dönsün. Yani Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i, Süryani'si, her neyse, herkes kendi evine dönsün. Hatta Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin bir kısmı da dönsünler, o bölgeye dönsünler ve orada Türkiye ve dünya daki bir takım gelişmiş ülkelerden teşvikler alarak onların o bölgede hayatiyetini sürdürebilecek iş alanları ve sanayi, organize sanayi bölgeleri kurulması vesaire, bu Türkiye'nin kafasındaki projeler.
Evet.
Yani güvenli bölgeden biz bunu anlıyoruz.
Evet, 6-7 yıldır da dile getiriliyor, evet, bu sürekli.
Yani bu dünyanın herkesin kabul edebileceği, yani ağaç dikmek güzeldir, yalan söylememek, doğru sözlü olmak, rüşvet almamak gibi, yani bütün dinlerin, bütün yani düşüncelerin kabul ettiği bir genel geçer doğrular vardır ya bütün dünyada. Evet, evet. Yani Türkiye'nin savunduğu tez de bu kadar makul, yani akıl sahibi herkesin kabul edebileceği çok basit, yalın tezdir Türkiye'ninki. Evet. Fakat Amerika buna hayır dese, kendi zor durumda kalacağı için, oraya onu çağıran hiç kimse olmadı, kendisi durumdan vazife çıkararak DAEŞ bahanesiyle geldi, ortada DAEŞ filan da kalmadı. Fakat şu anda Deyrizor'dan, Rakka Deyrizor hattından Ebu Kemal'e, yani Irak sınırına kadar olan petrol bölgesinin üzerine çöktü. Oradan çıkmaya da pek niyeti yok. Onu ileride rejimle, Rusya'yla halleşecektir. O bizim çok da fazla ilgi alanımıza girmiyor. Türkiye'yi ilgilendiren o sınırı boyunca olan o hat.
Evet.
Şimdi Türkiye operasyon yapacağını ve çok büyük ölçüde oraya yığınak yaparak gösterdi ve her an o Kurban Bayramı'ndan önce girebiliriz dedi.
Evet.
Yani Türkiye'nin kararlılığını ölçtü, tarttı, bitti, acaba blöf mü yapıyor dedi. Türkiye'nin gerçekten o bölgeye gireceğini görünce masaya oturmak zorunda kaldı. Masaya otururken de tekrar söylüyorum, Amerika'nın güvenli bölgeden anladığı şey, birincisi Türkiye'yi asla Suriye'ye sokmamak. Eğer Türkiye'nin o bölgeye girme durumunu engelleyemiyorsa PKK'lıları Türkiye'den korumak.
Evet.
Tekrar ediyorum, yani Amerika'nın güvenli bölgeden anladığı Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarının hava üstünlüğümüz olduğu için onları korumak. Diyor ki mümkünse Türkiye'yi hiç sokmamak, madem soktuk diyelim ki 30 kilometre mesafede bunları Amerika'nın da denetiminde bir şekilde kontrollü bir şekilde tutup güneye asla indirmeden, ki Amerika'nın güneyde yani çok büyük kendine İran göre var, projeleri var vesaire, bunu uygulamak. Yoksa orada Kürt devleti kurdurmak, PKK'lılara şunu veriyor, onlar sadece hani Blackwater diye bir kuruluş var, paralı asker şey yapıyor. Bunlar dünyada en ucuz kullanabilecekleri bir güç olduğu için şu anda yapılan hadise bu. Türkiye Amerika ile birlikte ortak harekat etmeyi planlıyor. Fakat Münbiç'te Türkiye'yi yıllardır oyalıyorlar. Münbiç'teki oyalamanın bir benzerinin burada yaşanmayacağını Türkiye en etkin ağızlardan söylüyor. İnşallah öyle olur. Çünkü Amerika'nın en büyük taktiği, uyguladığı strateji şudur. Bir şeyi engelleyemiyorsa, yani hani bir şeyi kendisi yiyemiyorsa murdar ediyor.
Evet, kimseye yani, yedirtmiyor.
Evet, yani yiyemediği şeyi murdar ediyor. Yani burada da Türkiye'nin girmesini engellemek istiyor. Girdiği zaman da etkisiz hale getirebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor maalesef.
Ama bu şu konuda herhalde hemfikiriz. Münbiç gibi bir sonuçla karşılaşmayacağız. Eğer gerçekten de bir oyalama söz konusu olursa Türkiye müdahalesini yapacak. Bunu söyleyebiliyoruz değil mi?
Hedefimiz bu. Çünkü PKK'nın da artık daha kadrosunda eleman kalmadı. Ve Diyarbakır, Van, Mardin, evet, Büyükşehir Belediyelerine kayyum atamalardaki yegane hedef şu. Yani para burada. Yani sizin paranız varsa eleman bulabiliyorsunuz. Yani bugün Amerika dünyada en sevilmeyen ülkedir İstatistiklere baktığınızda. Ama herkes bir şekilde Amerika ile iş tutuyor. Niye? Paranın ucunu gösterdiği zaman terörist de bulabiliyorsunuz. Kiralık katil de tutabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Yani bugün o belediyeler imkanlarını tekrar terörün kuluçkası haline getirmeye başlarlarsa, yani siz daha da 3 tane teröristi etkisiz hale getiriyorsunuz ama 13 tanesi buradan şehir yapılanmasından oluşuyorsa bunun bir anlamı kalmaz.
Peki az önce zikrettiğiniz kayyum atanan illeri, oraya yönelik hem Avrupa Birliği'nden hem de ABD'den tepki geldi, endişeliyiz şeklinde vesaire, gene bildik cümlelerle. Bu konudaki samimiyeti nasıl değerlendirirsiniz?
Yani şöyle söyleyelim, bu daha bugün sabah bir anne bir siyasi partinin kapısına gidiyor, diyor ki siz benim oğlumu daha terörist olarak kaçırdınız diyor.
Evet.
Yani o Diyarbakırlı bir anne söylüyor bunu. Şimdi bu kadar terörle bir şekilde organik bağ olan siyasi yapının acaba Amerika'da, İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da varlığına bunun çeyreği kadar eylem yapsa ne kadar tahammül ederler? Evet. Ben hiç sanmıyorum.
Evet.
Yani böyle bir partiyi seçime de sokmazlar.
Mesela Amerika düşünsenize, Amerika'da DAEŞ'a destek veren bir parti belediye başkanı seçilse mesela, izin
yani
verirler.
Şöyle söyleyeyim, siz şey Amerika'da yani fikir hürriyeti diyorlar ya, DAEŞ lehinde bir beyanat verin, ertesi gün sizi sınır dışı ederler, yani apar topar paketleyip gönderirler yani.
Evet, ne
yani
demokrasi,
fikrinizi
ne
beyan
fikir
edin
vesaire.
Evet, yani bu kadar basit. Yani dolayısıyla bugüne kadar Türkiye'yi biraz da yönetilebilir bir ülke olarak gördükleri için her şeyi burada mübah görmüşler. Ama bu ülkenin de bu kadar sahipsiz olmadığını herkes bilmesi gerekiyor. Yani benim bu kişisel görüşüm, Türkiye'de insanların etnik, dini aidiyeti ne olursa olsun, neye inanıyorsa inansın, nasıl yaşıyorsa yaşasın, Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır.
Evet.
Bu konuda biz kimseyi dışlayamayız. Bu kanunen de suçtur zaten. Ancak hiç kimsenin de silah zoruyla ailelerin çocuklarını elinden alıp dağa çıkarıp ondan sonra da askeri polise kurşun sıktırma hakkı ve yetkisi yoktur. Bunu hele bir de örgütlü bir siyasi yapı vasıtasıyla yapıyorsa buna dünyada hiçbir devlet müsaade edemez. Evet. Kusura bakmasınlar.
Peki hocam. Bir başka konuyla devam edelim. Keşmir meselesi hocam. Yıllardır İslam dünyasının kanayan yaralarından biri. Son günlerde yeniden bu yara kanamaya başladı. Hindistan oranın özerk yapısını kaldırdı. Farklı bir uygulamaya gidecek, ikiye bölecek zannedersem. Ve oradaki bütün dünya ile iletişimi kesti. Kendi kafasına göre bir uygulamada bulunuyor. Pakistan Başbakanı İmran Han dünyaya çağrıda bulunuyor. Yeni bir Bosna soykırımı olabilir diyor. Buna müdahale edin diyor. Ki Hindistan ve Pakistan nükleer iki güç, komşu ve daha önce de yaşananlar malum. O Keşmir meselesi nereye gider hocam? Korkmalı mıyız?
Evet.
Buyurun.
Şimdi Keşmir denilen bölge Himalaya dağlarının eteklerinde İndus nehrinin, Ganj nehrinin kaynaklarını aldığı, su kaynakları bakımından zengin ve nüfusunun tamamına yakını da Müslüman bir evet. coğrafya. İngilizler bu bölgede 150 yıl kadar etkin oldular. Ama şunu da unutmayalım. Hindistan coğrafyasına İslamiyet'i yayan Türklerdir. Afganistan evet. üzerinden, Horasan üzerinden o bölgeye gitmişlerdir. Ve Babür İmparatorluğu bir Osmanlı kadar ihtişamlı bir devlettir. O taç mahaller vesaire bizim ecdadımızın yani Türklerin eseridir. İngilizlerin bir taç mahalı yoktur Hindistan'da. Evet. Yani buna dikkatinizi çekmek isterim. İkincisi İngilizler bir bölgeden çekilirken mutlaka orada ihtilaf konusu olacak bir virüs bırakıp öyle çekilirler. Ve bugünkü Keşmir sorunu da aslında İngilizlerin o bölgeye bir fitne tohumu ekerek ayrılmasından kaynaklanan bir durumdur. Hı hı. Yani önce hastalığın kaynağını doğru tespit etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü malumunuz Hindistan coğrafyasında Hindular ve Müslümanlar beraber iç içe birlikte yaşıyorlar idi. Ve bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müslüman ve Hinduların ayrı devletler halinde siyasi sınırları olan bağımsız yapılara dönüşmesi sırasında nüfus mübadelesi sırasında karşılıklı göçler oldu. Yani Hindistan bölgesindeki Müslümanlar Pakistan bölgesine evet. Doğu ve Batı Pakistan'da hı-hı. o zaman Pakistan'daki Hindular da Hindistan'a göç ettiler. Bu göç sırasında milyonlarca insan birbirini katletti. Bugün bize Ermeni soykırımı diye yani başımızı ağrıtanlar aslında o Hindistan Pakistan'ın birbirinden ayrılması sırasında hayatını kaybeden insanlar bu Ermeni tehciri sırasındakinin çok çok üzerindedir. Biri 1915'tedir, biri 1945-50 arasındaki dönemdedir. Yani
evet.
yani algının ne kadar etkili olduğunu anlama hı hı. açısından söylüyorum. Yine Keşmir bölgesi Birleşmiş Milletler veya Cemiyeti Akvam tarafından hı. Bu şekilde Pakistan'la Hindistan arasında siyasi sınır çizilirken şöyle bir teklif yani İngiltere'nin açmış olduğu nifak şudur. Nüfusunun tamamına yakını Müslüman olan Keşmir bölgesini Hindistan sınırının içerisine bırakıyor ve diyor ki plebisit yapılacak burada.
Evet.
Yani halk oylamasına gidilecek. Halk Pakistan'da kalmak isterse Pakistanlı olacak, Hindistan'da kalmak isterse Hindistanlı olacak. Ama oraya Hindistan taraftarı bir kukla idareci koyuyor hmm. ve bu referandum hala yapılmadı. Yapılan. Fakat Pakistan'la Hindistan 3 defa küçük çaplı savaş yaptı. İkisi de nükleer silaha sahip oldu ve her an patlamaya hazır bir bomba gibi dünyanın bu en kalabalık ki Hindistan önümüzdeki 10 yıl içerisinde Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olacak. Pakistan 200 milyon aşan bir nüfusa sahiptir. Evet. Ve dünyanın en kalabalık nüfus kitlesinin yer aldığı bölgede kitle imha silahlarının var olması ve bunların kullanılması insanlık tarihinin gördüğü görebileceği en büyük insan kaybına sebep olabilecek bir savaşa da sebep hı hı. olabilir. Ve bu Keşmir konusunda İmran Han, Pakistan evet. başkanı, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki birçok devlet başkanına feryadını şey yaparak ara bulucu olun. Gelin buna bir çözüm bulun. Hindistan konjonktürden istifade ederek yani Suudi Arabistan'ın İran'ın durumunu, İslam dünyasının evet. içinde bulunmuş olduğu bu negatif durumdan faydalanarak Keşmir'in özelliklerini kaldırıp orayı direkt Hindistan'ın diğer vilayetlerinden bir parçası gibi görme şeyine
evet.
halk karşı çıktı. dükkanları kapattı, protesto etti. Fakat nasıl bir karşılık verildiğine aitti, internetin ve iletişimin kapalı olmasından dolayı da çok da fazla haber alınamıyor şu anda maalesef.
Peki hocam, bu konunun tekrar gündeme gelmesi sizce spontane mi, yoksa bunun arkasında başka güçler mi var? Yani Pakistan'ı sıkıştırmaya çalışan, Pakistan'a yönelik bir senaryo mu var, ne dersiniz?
Hatta şöyle, biraz komplo teorisi gibi olacak ama son zamanlarda bu Amerika'nın bu işte parmağı varsa şöyle düşünülebilir. Keşmir'in özelliklerini kaldırmak demek. Canı Keşmir'in, evet. Ki Azad Keşmir Pakistan'da kaldı. Keşmir'in bir bölgesi Pakistan'da, bir bölgesi Hindistan'da, az bir kısmı da Çin'in denetiminde. Şimdi bu bölgenin karışması demek Pekin ile Londra arasında İpek Yolu, modern İpek Yolu projesinin güzergahında kargaşa çıkarmak her zaman Amerika'nın menfaatine bir durumdur. Yani biraz komplo teorisi gibi olacak ama bu işlerin gerisinde bu tür parmakların bile var olduğunu söyleyebiliriz.
Çin'in bu konuda durduğu yer zannedersem Pakistan tarafında.
Çünkü Çin o bölgenin karışmasını istemez. Evet. Hatta Pakistan'ın Karachi kentinin yakınlarında çok büyük bir liman bölgesini kiraladı.
Evet.
Ve Doğu Türkistan üzerinden Çin malları Basra Körfezi'ne direkt iniyor. Yani Çin o bölgenin karışmasını pek istemez, kendi milli çıkarları açısından. O bölgenin karışması Amerika'nın işine yarar. Yani evet. Bu nedenle de, yani bir bölgenin karışması kimin işine yarıyorsa onun gizli bir elinin o bölgeyi karıştırdığını iddia edebilirsiniz. Yani bu, evet, basit bir mantık yürütmesi.
Peki hocam. Gelelim bizim bu tarafa. Doğu Akdeniz meselesi yine sıcak gelişmelerle önümüzde duruyor. Türkiye'nin oradaki faaliyetleri devam ediyor. Diğer taraftan diğer ülkeler oralarda ortak tatbikat yapıyor vesaire. Ortak güç birliği oluşturuyor. Türkiye'de dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Açıklamalarda bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmadan hiçbir faaliyetin yapılamayacağını söyledi. Bu konuda bütün haklarımızı kullanırız dedi. Yeniden güçlü ifadelerle oradaki kararlılığımızı ortaya koydu. Doğu Akdeniz'de yaşananları bize şöyle son gelişmelerle
şimdi
birlikte anlatabilir
Doğu
misiniz?
Doğu Akdeniz'de hesabı olan dünyanın böyle çok uluslu şirketleri, oradaki petrol ve gaz rezervlerinin uluslararası piyasalara taşınmasına yönelik projeler yürütenler, son zamanlarda dünya medyası da ellerinde olduğu gibi işte bu 21. yüzyılda garantörlük de neymiş gibisinden. Evet. Zaten bir şeyi önce itibarsızlaştırarak başlarlar. Yani bir siyasi lider olsun, bir siyasi bir konu olsun. Şu anda garantörlüğün aslında bu dönemde
gerek
kalmadığı gibi dünya medyasında yavaş yavaş böyle yazılar düşmeye başlıyor. Halbuki burada Yunanistan, İngiltere ile birlikte Türkiye üç garantör ülkelerden biridir. Kıbrıs adına bir şey olacaksa, ki Rum kesimi de dahil buna, Türkiye direkt müdahil olabilir. Bu nedenle Türkiye'yi hesaba katmadan yapılan hiçbir anlaşmanın dünya uluslararası hukukta da çok fazla bir geçerliliğin olmadığını, ama bunlar bu işleri oldu bittiyle güç kullanarak yapmak istediler. Türkiye de bu reste karşı restini çekti. Gerek Barbaros Hayrettin Paşa olsun, gerek Yavuz ve Fatih. Olsun, sondaj gemileri, sismik arama gemileriyle o bölgede, yani Cumhuriyet tarihin, gerçi Osmanlı tarihinde bizim böyle donanmalarımız falan varmış ama Cumhuriyet tarihi boyunca, altını çizerek söylüyorum, hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde gerek askeri olarak, gerekse sismik arama olarak oradayız. Ama Türkiye'de birilerinin bundan haberi yoksa Bu onların evet, kendi problemi.
Onu siz gündeme getiriniz madem, devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yani çok ilginç bir açıklamada bulundu. Gaf mıdır, bilerek mi söyledi? Herkesin orada olduğunu ama bir tek Türkiye'nin orada olmadığını söyledi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da cevap verdi. Bayrağımızı ona tanıtacağız. Zannedersem o gemilerdeki bayrakları tanımıyor dedi.
Şimdi şöyle gaf söyleyeyim. Mı hocam? Dikkat ederseniz radyonun kurulduğu günden beri ben programımda iç politika konularına
evet,
ben girmek istemem. Yani bu bizim alanımız da değildir. Ancak şunu ifade etmemiz gerekiyor. Kıbrıs gibi bir konu bu ülkenin milli bir davasıdır. Yani iktidarda hangi hükümetin olduğunun çok fazla önemi yoktur. Yani Kıbrıs Türkiye'nin bir parçasıdır. Kıbrıs'ın aleyhinde olabilecek bir duruma Türkiye'deki hangi görüşten olursa olsun evet, herkesin kulak kabartması ve bu konuda nasıl ki diyelim ki Antalya neyse, Adana neyse, Edirne neyse, Kıbrıs da bizim için odur, belki daha önemlidir şu andaki evet, son dönemde. Hı hı. Dolayısıyla bu işin siyasi polemik konusu yapılması bile abestir. Yani dünyadaki evet, gidin bir İngiltere'de, Amerika'da veya Rusya'da yani böyle bir milli mesele olduğunda hepsi birden ortak tavır gösterirler. Yani bizde bu işin bu kadar ucuzlatılması da açıkçası evet, çok ayıp oluyor.
Evet, peki hocam. Devam edelim. Sudan'da bir darbe gerçekleşmişti. Uzun süredir de sivillerle askeri konsey, askeri yönetim arasında görüşmeler sürüyordu. Sonunda anlaşma sağlandı ve geçen günlerde de başbakan yemin ederek görevine başladı ve bu konudaki o yeni seçilen devlet yönetiminin o kadroları görevlerine başladılar. Sudan'da bundan sonra neler olacak hocam? Ki şunu da belirtelim, o imza törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bu mutabakatın imzalandığı törene. Türkiye bu işin neresindeydi? Ve bundan sonra Sudan'da neler bekliyorsunuz?
Şimdi biz bazı şeyleri seziyoruz ama elimizde sağlam bir veri yok. Ancak şunu ifade edelim. Darbeden sonraki günlerde bu programda sık sık telaffuz ettiğimiz gibi yani bu darbenin geleceğini bundan sonraki gelişmeler belli edecek. Evet. Önce Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri kesenin ağzını açtılar. Onlara 3 milyar dolar kadar para verdiler. Arkasından tamamen darbe Türkiye karşıtı, Türkiye'nin bütün oradaki çıkarlarını yok sayacak derecede bir noktaya doğru evrilirken
evet,
Türkiye bir şekilde müdahil oldu. Perde gerisinde bir takım müzakereler yapıldı ve arkasından şöyle bir beyanatta bulunuldu. Yani Türkiye'nin tarım alanında yapmış olduğu anlaşmalar, Sevakin Adası'nın Türkiye'ye 99 yılına tahsis edilmesi ve benzeri birçok konuda mevcut yönetimde dedi ki Beşir yönetimi değişti ama biz Türkiye ile olan evet, bütün anlaşmalara sadıkız dedi ve bu noktadan sonra Türkiye devreye girdi ve bu anlaşmanın şu anda asker sivil mutabakatının belli bir noktaya gelip imzalanmasında ve muhtemelen önümüzdeki günlerde açıklanacaktır Türkiye'nin önemli diplomatik katkılarının olduğuna ben inanıyorum ve böyle olduğu da ortaya çıkacaktır. Çünkü Türkiye Sudan'ın karışmasını istemez. Sudan'da istikrarlı bir yönetimin olması daima hem İslam dünyasının hem de Türkiye'nin çıkarınadır.
Evet. Peki bir başka önemli konu, Çin Sincan'ı laboratuvar olarak kullanıyor diye haberler taşınıyor hocam medyaya. Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tuttuğu Uygur Türklerini zorla pamuk tarlalarında karın tokluğuna çalıştırdığı belirtiliyor. Çin Uygur Türklerini deney objesi olarak kullanıyor şeklinde bedava işçilik konusunda açıklamalar var önemli merkezlerden.
Şimdi Çin konusunda şu iki noktayı asla birbirine karıştırmayalım. Birincisi Çin'in 1990'lı yılların sonundan bugüne kadar son 20 yıldır sistematik olarak ve her geçen gün bir miktar, bir gıdım daha artırarak Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine yapmış olduğu baskıyı hiç kimse inkar edemez. Yani bu baskı var ve yavaş ve sürekli olarak da her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu söylenenlerin birçoğu da doğru. Bunu bir kenarda tutalım. İkinci bir konu var ki Amerika ve Yahudi medyasının sık sık Türkiye'de ajitasyon yapacak. Hem hükümetin hiçbir şey yapmadığını Uygur Türkleri, evet, hem de Türkiye'de Çin aleyhtarlığını köpürtecek bir takım yayınların olduğuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Türkiye'nin Çin'le olan gelişen ilişkileri söz konusu. Yani aynı şekilde biz Suriye'de nasıl Amerika ile Rusya ile ilişkilerimizi belli bir ölçüde tutuyoruz diyoruz. Yani biz bir taraftan Müslüman Uygurların haklarını savunan dünya, evet, platformunda en öncü ülke olmalıyız. Diğer taraftan da Çin'le ekonomik, siyasi, hatta turizm alandaki ilişkilerimizi de bozmamalıyız. Birileri bu Uygurlara yapılan baskıları bahane göstererek Türkiye'nin Çin'le olan ilişkilerinde bozmaya yönelik haberlerin de var olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Yani bak, iki konuyu birbirine karıştırmadan, evet, dikkatli ve hassas bir politika izlememiz gerekir.
Peki hocam, bu konuyla birlikte programımızı noktalayalım. Süremizi sonuna geldik.
Birkaç cümle.
Buyurun,
mesela
buyurun.
Avrupa Birliği'nde,
buyurun hocam,
işte başbakan değişti İngiltere'de.
Brexit
arkasında
konusu,
Brexit,
evet,
konusunda yeni gelişmeler oluyor. Fakat en önemli olaylardan bir tanesi İtalya'da son birkaç yılda ne kadar çok
hükümetin
değiştiğini ve ırkçı hükümet ortağının bir gemideki mültecileri almamak için ne kadar ayak dirediğini, İspanya ile İtalya arasında,
evet,
bir polemik konusu olduğunu, yani artık bir gemi dolusu sığınmacıyı bile almamak için ülkeler arasında kriz boyutunda hadiselerin yaşandığını ve Akdeniz'in bir mülteci mezarlığına döndüğünü, Avrupa Birliği'nin geleceğinde de bu mültecilerin hep baş konuda, başrollerde yer aldığını ve bundan sonraki her seçimde de Avrupa'da ırkçı, yabancı düşmanı söylemleri dile getiren siyasi aktörlerin prim yaptığını göreceğimizi hep söylüyoruz. Bundan sonra bu da Avrupa ve Batı açısından çok vahim bir durumdur. Yani gelecek o kadar da aydınlık görünmüyor maalesef.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir ara vermiştik programımıza. Yeniden birlikte olmaktan mutluluk duydum. İnşallah haftaya tekrar Medeniyet Coğrafyamız programında yeni gündem başlıklarıyla birlikte olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar efendim. Teşekkür ederim.